Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. فإن استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sahih tefsir dersimizde Bakara suresinin 89. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Allah katından kendilerine beraberlerinde bulunanı tasdik edici bir kitap gelince, daha önce küfredenlere karşı onunla fetih istedikleri halde, o tanıdıkları şey kendilerine gelince onu inkar ettiler. Artık Allah'ın laneti o kafirlerin üzerinedir. Katade bu ayet hakkında şöyle demiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an, onların yanında bulunan Tevrat ve İncil'i tasdikleyici olarak gelmiştir bu Kur'an. İbn Abbas radıyallahu anh'dan da gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmezden önce Yahudiler Es ve Hazreç kabilesine karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kendilerine kuvvet gelmesini bekliyorlardı. Allah Resulünü Araplardan gönderince Yahudiler küfrederek söylediklerini inkar ettiler. Bunun üzerine Muaz bin Cebel ve Bişir bin el-Bera radıyallahu anhum onlara dediler ki ey Yahudiler topluluğu Allah'tan korkun ve Müslüman olun. Biz şirk ehliyken siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile size yardım geleceğini umuyor, onun gönderilmek üzere olduğunu bildiriyor ve bize onun özelliklerini belirtiyordunuz. Bunun üzerine Nadir kabilesinin kardeşi olan kabileye mensup olan Selam bin Mişkem şöyle dedi. Bize bildiğimiz bir şey gelmemiştir ve gelen bizim size anlattığımız peygamber değildir. İşte bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Yani Yahudiler evvelinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini biliyorlardı. Hatta sahabelerden bazıları henüz müşrikken Yahudiler bunlara işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinden bahsederek böyle bir peygamber gelecek diye onunla yardım alacaklarını umuyorlardı. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İsrailoğullarından değil de Araplardan gelince inkar ettiler ve Muaz radıyallahu anh ve beraberindeki sahabe Bişir bin Bera onlara bunu hatırlatınca inkar ettiler tekrar. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu diyor. Burada şu hatırlatmayı da yapmakta fayda var. Bazı tefsir kitaplarında zayıf bir isnatla Yahudilerin Muhammed aleyhisselatü vesselam'la tevessül ettikleri, işte onun yüzü su hürmetine diyerek yardım istedikleri şeklinde gelir rivayet. Bu zayıf bir rivayet cidden. Yani çok zayıf bir rivayet. Buradan bazıları tevessüle delil çıkarmaya kalkmışlardır. Böyle getiriyorlar. Bu delil zayıf. Fakat bu aktardığımız rivayet bu sahih şekliyle yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelip de kendilerine destek olması bunu umuyorlardı. Bu şekliyle Hasan bir isnatla İbni Kesir tefsirinde İbni İshak'tan nakletmiştir. Seleme bin Vakş radıyallahu anh'ten Abdüleşel'de Yahudi bir komşumuz vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişinden biraz önce bir gün yanımıza gelip Abdüleşel'in meclisinde durdu. Bu Yahudi öldükten sonra dirilme, kıyamet, hesap, mizan, cennet ve cehennemden bahsetti. Bu sözleri oradaki müşriklere, puta tapanlara ve öldükten sonra dirilişi inkar eden insanlara söylemişti. Onlar, yazıklar olsun ey falan, sence bunlar olacak mı? İnsanlar öldükten sonra cennet veya cehennemin bulunduğu bir yere gidip amellerinin karşılığını mı alacaklar deyince Yahudi şöyle dedi. Kendisine yemin edilene yemin olsun ki evet. Kişi o ateşten kurtulmak için dünyadaki en büyük tandıra atılması ve tandırının her tarafının sıvanıp orada yanmayı yeğleyecek. Onlar bunun işareti, alameti nedir dediler. Yahudi bu diyarlardan gönderilecek olan bir nebidir deyip Mekke ve Yemen tarafını işaret etti. Onlar ne zaman dediler? Yahudi en küçükleri olan bana işaret ederek eğer bu çocuk yaşarsa onu görür dedi. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gönderince ona iman ettik ama Yahudi hasedinden dolayı inkar etti ve benim dediğim kişi bu değildi dedi. Evet, bunu da Hasan bir isnadla Ahmet bin Hanbel, İbn-i Kani, Mucem-i Sahabesinde ve Taberani rivayet ediyorlar. 90. ayet. Allah'ın kullarından dilediği kimseye lütfundan indirmesini kıskanarak Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendisine karşı nefislerini sattıkları şey ne kötüdür. Böylece gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, Yahudiler Allah'ın lütfunu kendilerinden başkasına vermesine kıskandılar. Yani İsrailoğullarından değil de Muhammed aleyhisselatü vesselam Araplardan gelince buna haset ettiler. Bunu Hasan bir isnatla İbn Ebi Hatim rivayet etmiştir. Katade dedi ki, bu ayet Yahudiler hakkında nazil olmuştur. Allah'ın indirdiğini ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Arapları kıskandıkları için inkar ettiler. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Allah onlara İncil'i ve İsa aleyhisselamı, Kur'an'ı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi inkar etmeleri sebebiyle iki defa gazap etmiştir. Yani işin esası şudur. Allah insanlara tek bir din göndermiştir. İslam. Ve bu İslam'ın esaslarından birisi de Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri tasdik etmek, onlara iman etmek. Yahudiler İsa aleyhisselam gönderilince inkar ettiler ve İslam'ın dışında kaldılar. Bunlar Yahudiler oldu, bunların adı. İsa aleyhisselama tabi olanlar Müslüman idi. Sonra Muhammed aleyhisselatü vesselam gönderilince Hristiyanlar da Muhammed aleyhisselatü vesselamı inkar ettiler. Bunlara Nasara dendi. Yani İslam'dan çıkmış oldular Muhammed aleyhisselatü vesselama iman etmedikleri için. Dolayısıyla Yahudiler iki defa inkar ettiğinden onlar gazap üstüne gazaba uğruyor. Katade de bunu dile getiriyor. Yani iki defa gazaba uğramışlardır diye. İbni Amr radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mütekebbirler, yani büyüklenenler, kibirlenen kimseler kıyamet günü insan şeklinde tozlar gibi, yani zerreler gibi haşrolurlar. Küçüklerden her şey onlara üstün gelir. Nihayet cehennemde bir zindana girerler ki ona bules denir. Cehennem ehlinin akıntılarından ibaret olan horluk çamurundan kendilerine içirilir ve irinli ateş onların üstüne çıkar. Bu hadis kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Ayetinin tefsiri. Hasan bir isnatla Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi rivayet ediyorlar. 91. ayet. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman bize indirilene inanırız derler. Ondan sonra geleni ise inkar ederler. Halbuki o haktır. Beraberindekini doğrulayıcıdır. Yani onların yanlarındakini doğrulayıcıdır. De ki müminler idiyseniz, yani iman eden kimseler idiyseniz daha önce Allah'ın nebilerini niçin öldürüyordunuz? Ebu'l-Aliye ondan sonra geleni ile ve Tevrat'tan sonra geleni inkar etmeleri kastedilmiştir diyor. Es-Süddi de Yahudilerin inkar ettikleri şey Kur'an'dır demiştir. 92. ayet. Andolsun ki Musa size apaçık delillerle gelmişti de sonra onun ardından zalimler olarak o buzağıyı ilah edindiniz. İbn Abbas radıyallanmadan apaçık deliller, yani Musa aleyhisselamın apaçık delilleri, tufan, çekirge, güve, kurbağa, kan, asa, yedi beyza, yarılan deniz, bulutla gölgelenme, men ve selva, su fışkıran taş ve daha buna benzer onların bizzat görmüş oldukları deliller, yani mucizelerdir. Musa aleyhisselam mucizeleridir. Buna rağmen zalimler olarak buzayı ilah edindiniz diye Allah Azze ve Celle onları sigaya çekiyor. 93. ayet. Hani sizin kesin sözünüzü almış, Tur'u da üzerinize kaldırmıştık. Size verdiğimize kuvvetle sarılın ve dinleyin demiştik. İşittik ve isyan ettik dediler ve küfürleri sebebiyle buzağı sevgisi kalplerine içirildi. De ki, siz gerçekten müminler iseniz imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür. Burada kadere imanla ilgili mesela son dönemlerde kader inkarcıları şunu dile getiriyorlar. İşte Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır gibi kader inkarcıları. İşte hidayet veya sapıklık insanın kendi elinde. Yani tamamen kendi elinde. Yani Allah kullarını hidayet etmez. Veya Allah kullarını saptırmaz. Böyle bir iddiayla geliyorlar. Bu ayet bunlara reddiyedir. Onlar reddeden delillerden birisidir. Çünkü ne diyor Allah Azze ve Celle? İşittik ve isyan ettik dediler. Bu sebeple, yani Allah'tan ve Resulünden geleni müminlere emredilen gibi işittik ve itaat ettik deyin. Yani yapamasan bile bunu de ki tabi ol, elinden geldiği kadar emrolunduğun şeyi gücün yettiği kadar yerine getirmeye çalış, Allah yardım etsin. Onlar bunu yapmadılar, böyle şey mi olur, biz bunu kaldıramayız diyerek red yolunu tuttular. Bu sebeple diyor ki Allah Azze ve Celle, küfürleri sebebiyle, bu inkarlar sebebiyle buzağı sevgisi kalplerine içirildi. İçirdik diyor. Katade diyor ki, kalplerine buzağı sevgisi içirildi sözünün anlamı, buzağının sevgisinin kalplerine işlemesi ve sonunda bütün kalplerini kaplamasıdır. Sütti de dedi ki, Musa aleyhisselam buzağı aldı, eye ile kesip yaktı, sonra denize attı. O gün akan denizde buzağdan bir parça aldı, sonra Musa aleyhisselam onlara, denizin suyundan için dedi, onlar da içtiler. Buzağı sevenlerin bıyıklarında altın belirdi. Yani kalpleri buzağı sevgisi içmiş olanların bıyıkları sarardı. Bunu Hasan bir isnatla İbn Ebi Hatim rivayet etmiştir. Said bin Cübeyr de şöyle diyor. Buzağı parçalanıp törpülenince suya atıldı. Onlar da sudan içtiler. Bunun üzerine yüzleri zaferan rengine döndü. Yani buzağı sevgisi içilmiş olanlar, o buzağa tapanlar, onu ilah edinenlerin yüzleri böyle sararmıştı. 94. ayet, de ki, Allah katında ahiret yurdu insanlar arasından halis olarak yalnız size ait ise, doğru kimseler iseniz o halde ölümü isteyin. Yani cennetlikler sadece size aitse, sizseniz Yahudilerse haydi ölümü temenni edin. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Ebu Cehil dedi ki, eğer Muhammed'i Kabe'de namaz kılarken görürsem, mutlaka onun boynuna basacağım. Bu söz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca, şayet bunu yapacak olursa melekler onu aleni olarak yakalar buyurdu. Şayet Yahudiler ölümü temenni etselerdi, ölürlerdi. Yine şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile lanetleşmeye çıksalardı, döndüklerinde ailelerini ve mallarını yerinde bulamazlardı. Bunu da Sahip İsnat'ta Abdurrezzak rivayet etmiştir. 95. ayet. Oysa ellerinin sunduğu şeylerden dolayı onu ebediyen asla arzu etmezler. Yani ölümü temenni etmezler. Allah elbette zalimleri en iyi bilendir. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, Allah Teala nebisine, oysa ellerinin sunduğu şeylerden dolayı onu ebediyen asla arzu etmezler. Yani onlar kendi ellerinde senin hakkında bulunan ilmi ve bunu inkar ettiklerini bilmektedirler. Yani bile bile inkar ettiler. Şayet o gün ölümü temenni etselerdi, yeryüzünde bir tane Yahudi kalmaz, hepsi ölürlerdi. 96. ayet. Andolsun ki sen onları insanlar arasında müşriklerden bile hayata daha tutkun bulursun. Onlardan her biri 1000 yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah elbette yaptıklarını hakkıyla görendir. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, bunlar şu kitap ehli olan kimselerdir. Bu onlardan birisinin aksırması üzerine arkadaşına 1000 yıl sevinç ve neşeyle yaşayasın diye söylemelerine işarettir. Bu maalesef bize de bazı yerlerde geçmiş, hapşırana çok yaşa derler. 1000 yaşa, çok yaşa gibi. Bu Yahudilerin sözü işte, yaşama isteklerinden dolayı onlardan geçmiş bir kötü alışkanlık. Hapşırma konusunda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği şey, eğer nezle sebebiyle değilse, yani ikiden fazla olduğu zaman nezle sebebiyle oluyor. Nezle sebebiyle değilse, yani bir, iki aksırık, bunun arkasından kişiye elhamdülillah, yani Allah'a hamd olsun. Bunu işten kimsenin de hamd eden kişiye yerhamdülillah, Allah sana rahmet etsin demesi, tekrar hapşıran kişinin yehdikumullah ve yuslihu balekum, yani Allah sizi hidayet etsin ve işlerinizi toparlasın, düzenlesin, ıslah etsin. Bu şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hapşırma edebiyle ilgili öğrettiği şey. Burada bir ayrıntı daha var. İhmal edilen bir ayrıntı. Bir kimse hapşırıp da elhamdülillah dediği zaman bunu işten herkesin yerhamdülillah demesi gerekir. Yani bazıları selama kıyaslayarak, yani bir kişinin alması yeterlidir selamda. Hapşırmada böyle bir şey yok. Hamd ederse böyle deyin diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam umumi söylediği için bunu herkesin demesi gerekir. 97. ayet. De ki, kim Cibril'e düşman ise gerçekten onu Allah'ın izniyle kendisinden öncekileri doğrulayıcı, müminler için hidayet ve müjde olmak üzere senin kalbine indiren O'dur. Evet, bu ayetle ilgili olarak Enes radıyallahu anh'ta rivayet şu şekilde. Abdullah bin Selam, biliyorsunuz önce Yahudiydi, sonra Müslüman olmuştu. Abdullah bin Selam bir yerde meyve toplarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini işitti. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek dedi ki, ben sana üç şey soracağım ki onu bir peygamberden başkası bilemez. Kıyamet alametlerinin ilki nedir? Cennet ehlinin ilk yiyeceği nedir? Çocuğu anasına veya babasına çektiren şey nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biraz önce Cibril onları bana bildirdi. Burada yine sünnetin vahiy kaynaklı olduğuna da bir delil var bu hadiste. Yani Kur'an dışında Cibril'in vahiy getirmesi söz konusu. Cibril bildirdi. Abdullah bin Selam gerçekten mi diye sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Bunun üzerine o, Cibril Yahudilerin düşmanı bir melektir dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam de ki, kim Cibril'e düşmansa ayetini okudu. Sonra şöyle buyurdu. Kıyamet alametlerinin ilki doğudan çıkacak bir ateşin insanları batıya sürmesidir. Yani büyük alametlerin ilki budur. Cennetliklerin yiyeceği ilk yemek ise balık ciğerinin fazlasıdır. Çocuğa gelince kadının suyu erkeğin suyunu geçince çocuğu kendisine benzer. Erkeğin suyu kadının suyunu geçince de çocuğu kendisine benzer. Bunun üzerine Abdullah bin Selam, Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve sen de onun Resulü olduğuna şahitlik ederim deyip Müslüman oldu. Evet, bunu Bukhari, Ebu Yala, İbn-i İbban ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmişlerdir. İbn Ebi Leyla'dan bir Yahudi Ömer radıyallahu anh ile karşılaşıp dostumuzun bahsettiği Cibril bizim düşmanımızdır dedi. Ömer radıyallahu anh, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cibril'e ve Mikail'e kim düşman ise Allah da şüphesiz kafirlerin düşmandır dedi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Bunu hasen bir isnatla İbn Ebi Hatim ve Taberi rivayet etmişlerdir. 98. ayet. Her kim Allah'a, meleklerine, rasullerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman ise şüphesiz Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah azze ve celle buyurdu ki, yani kutsi hadiste, kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse ona harp ilan ederim. Bunu da Bukhari rivayet etmiştir. 99 ve 100. ayetler. Andolsun sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez. Ne zaman bir ahitle bağlandılarsa işlerinden bir grup onu bozuvermedi mi? Zaten onların pek çoğu iman etmezler. Evet, burada fasık itaatten çıkan demektir. Yani kafiri de mümini de kapsayan bir ifadedir. Yani müminlerden itaatten çıkanına da fasık denir. Yani aleni günah işleyen. Yine kafirler de fasıklardır. Yani bütün kafirler fasıktır ama bütün fasıklar kafir değildir. Böyle bir özellik, genellik var. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle 100. ayette onların pek çoğu iman etmezler diyerek yine insanların çoğunluğunu akletmeyen, iman etmeyen, şükretmeyen, iman etse bile şirk koşmadan iman etmeyen kimseler olduğunu pek çok ayetlerinde bildirmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette şöyle diyor. İbni Suriye, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ey Muhammed, sen bize bildiğimiz bir şey getirmedin. Allah sana apaçık bir ayet indirmedi ki biz de onun sayesinde sana uyalım dedi. Yani anlayabileceğimiz şeyler getirmiyorsun sen. Demek istedi bu Yahudi. Bunun üzerine Allah andolsun sana apaçık ayetler indirdik ayetini indirdi. Yani ayetlerin apaçık olduğunu bildirdi. Bu sebeple Kur'an ve sünneti biz anlamıyoruz. Doğrudan nasıl anlayacaksın gibi itirazlar yapanlar bu hasletleriyle Yahudilere benzerler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gönderilip onlardan misak alındığı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında onlara ahit hatırlatıldığı zaman Malik bin Es-Sayf, diğer bir Yahudi bu da, vallahi bizim kitabımızda bizden ne Muhammed'e iman etmek diye bir söz alındı ne de başka bir söz deyince, ne zaman bir ahitle bağlandılarsa işte o sözü bozmadılar mı kısmı nazil oldu ayetin demiştir. Bunu Hasan bir isnatla İbn Ebi Hatim, Taberi ve İbn İshak rivayet etmişlerdir. 101. ayet. Ne zaman onlara Allah katından beraberlerindekini tasdik eden bir Resul geldiyse, kitap verilenlerden bir grup sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını sırtlarından arkasına attılar. Katade diyor ki, yani onlar bilen bir topluluk idiler. Yani cehalet mazeretleri söz konusu değil. Lakin bildiklerini bozarak değiştirdiler. Yani tahrif ettiler. İnkar edip küfrettiler ve ilmi gizlediler. Aynı şekilde kitabın ve sünnetin delillerini bildikleri halde, ilim ehli kimseler, kitap ve sünnetin delilini bildikleri halde onu tahrif etmekle, sahih ilmi gizlemekle Yahudilerin bu özelliklerine benzemiş olurlar. Yani bu genel bir ayet bu bakımdan. Evet, 102. ayet. Önemli bir mesele. Şeytanların Süleyman'ın mülkü hakkında uydurduklarına uydular. Süleyman kafir olmadı. Asıl şeytanlar Sihri ve Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilenleri insanlara öğreterek küfre girdiler. Oysa o ikisi, biz insanlar için bir fitneyiz, sakın küfre girmeyin demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi. O ikisinden karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine faydası olmayıp zarar verecek şeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki bunu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını gayet iyi biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şeyin ne kadar kötü olduğunu keşke bilselerdi. İbn Abbas radıyallanmadan, Asaf Süleyman aleyhisselamın katibiydi. Asaf bin Berhiya ve ismi azamı biliyordu. Süleyman'ın her emrini yazıyor ve tahtının altına saklıyordu. Süleyman aleyhisselam ölünce şeytanlar onlara çıkardılar ve emirnamenin her satırının arasına büyü ve küfür yazarak İşte bu Süleyman'ın amel ettiği şeylerdir dediler. Halkın bilmezleri onu kafir sayıp küfrettiler. Yani Süleyman Aleyhisselam'ı işte büyü, sihir onun notlarına bu şey karıştırıldığı için işte onda. Şimdi demek ki bu meselelerde Allah Resulü'nden gelen bu rivayetlerde onların kafir oldukları bildiriliyor bak. Süleyman Aleyhisselam'ı tekfir etmekle. Ne diye tekfir ediyorlar? Bir iftira sebebiyle. Süleyman Aleyhisselam'a atılan bir iftira sebebiyle. Bu iftiraya aldanmış. Birisinin hakkında iftira atılmış. O ona aldanmış, kafir olmuş. Demek ki delilsiz iman veya küfür. Bunlar mesuliyet getiren şeyler. İman eden delil üzere iman etsin. Helak olan delil üzere helak olsun buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kişiler hakkında da böyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam durumu da böyleydi. Ona da bir sürü iftiralar attılar. Kavmi tarafından. Kavminin attığı bu iftiralara kulak verip de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelmeyen, iman etmeyenler ne oldu? Kafir olarak kaldı. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın hakkında da durum bu. Ona bir iftira yapılmıştı. İşte Allah Teala Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a indirdiği ayette bu konuyu açıkladı. Şeytanların Süleyman'ın mülkü hakkında uydurduklarına uydular. Bu sebeple kafir olduklarını bildiriyor Allah Azze ve Celle. Burada yani Allah Harut ve Marut isimli iki meleği gönderiyor. İnsanlara sihir öğretiyor. Bu nasıl olur denilebilir. Şimdi bunun hikmeti, peygamberler bir takım mucizelerle, Allah'ın desteklediği delillerle, ayetlerle geliyorlardı. Yani olağanüstü, insanların olağanüstü gördükleri şeyler onların elinde sudur ediyordu. Ve büyücüler de bir şeyler yapıyorlardı. Yani büyücüler de olağanüstü bir şeyler gösteriyorlardı. Allah Azze ve Celle bu iki meleği göndermekle sihirin sebepler aleminin bir şey olduğunu, yani sihir ile insan mesela sihri elde etmek için bir takım yollar vardır. Ama mucizeler direkt Allah'ın yardımıdır. Yani onun peygamberlik delili olan şeyler sihir yollarına, sihir öğrenme yollarına başvurmadan direkt Allah'ın yardımıyla olan şeylerdir. İnsanların sihir ile Allah'tan kerametin, mucizenin, delillerin arasını ayırt etmelerini sağlamak içindir bu. Bunlar bunu yapınca küfür olduğunu, sihir yapmanın, büyü yapmanın küfür olduğunu beyan etmeden kimseye öğretmiyorlar. Bunların Babil'de ayaklarından asılı bir vaziyette cezalandırıldığı, yani imtihan alemine geldikleri için, melek de olsalar, imtihan alemine geldikleri için böyle bir cezayla muhatap edildiklerine dair rivayetler var. Bunu Hakim ve Beyhaki sahih bir isnatla şöyle rivayet ediyorlar. Bir kadın geldi Ayşe radıyallahu anh'a, tevbe etmek istedi. Nedir günahın deyince, yani benim için bir tevbe var mı diye sormaya gelmiş, tevbe etmek istedi derken, yani tevbe vermeye değil. Benim için bir tevbe var mı? Bu günahtan temizlenmenin yolu nedir? Bunu öğrenmek için geliyor bu kadın. Nedir senin durumun deyince, benim diyor bir komşum vardı diyor. Bu olağanüstü bir şeyler yapıyordu. Yani büyü yapıyordu. Ben de çok ısrar ettim. İlle bana da öğret diye. Bu gidiyor. Bununla beraber benimle gel diyor. Babil'e gidiyorlar. Babil'de Harut ve Marut isimli iki meleği ayaklarından asılı bir vaziyette görüyorlar. Büyü öğrenmek istediklerini söylüyorlar. Kadın söylüyor. O zaman diyor dediğimizi yap. Ondan sonra gel. Nedir diyor. İşte falanca külleye gideceksin. Oraya bevledeceksin. Ondan sonra buraya geleceksin diyorlar. Gidiyor. Cesaret edemiyor. Yapamadan geliyor. Fakat yaptım diyor. Ne gördün diyorlar. Hiçbir şey görmedim diyor. O zaman sen yapmamışsın dediğimizi git yap diyorlar. Kadın cesaretini topluyor, yapıyor, geliyor. Ne gördün diyorlar. Benden diyor siyah bir süvari gibi, yani böyle pelerin gibi bir şeyin benden göğe doğru yükseldiğini gördüm diyor. İşte o senden çıkan imanın idi. Bundan sonra ne istersen yap diyorlar. Ondan sonra diyor yere emrettim, ot bitirdi. Buğdaya emrettim, un oldu. Una emrettim, ekmek oldu diyor. Yani böyle büyü ile musallat edildiğini bildiriyor. Ayşe radıyallahu anh'a da diyor ki, senin için bir tevbe yoktur diyor. Yani sihir, bu konuda da icma var zaten. Sihirbaz, tevbe ettirilmeden boynu vurulur. Yani mesela bir küfre giren kimse normalde istitabe uygulanır. Tevbe ettirilir ona. Tevbe etmesi için mühlet verilir. Fakat sihirbaz böyle değil. Belli bazı kimselerin durumları bu. Onun cezası kılıçla boynunun vurulmasıdır. Nitekim Cündüb bin Abdillah radıyallahu anh sahabeden kendi zamanında işte büyü yapan birilerini görüyor. İşte ineği kesiyorlar, ölmüyor. İşte bu Rufailerin yaptığı bürhan dedikleri gösteriye benzer bir şeyler yapıyor. Gidiyor kılıcını alıyor, bu büyü yapan adamı kesiyor. Haydi bir de kendini dirilte göreyim diyor. Fakat Cündüb bin Abdillah'ı hapse atıyorlar. Çünkü bu uygulamayı kadının yapması gerekiyor. Yani İslam kadısının emriyle olması gerekir. Onu açtığı için hapse atılıyor. Fakat o diyor ki Allah Resulü böyle buyurdu. Sihirbazın cezası kılıçla boynunun vurulmasıdır. O kadının da, bu Ayşe radıyallahu anh'a gelen kadının da işte dağlarda mecnun bir vaziyette gezdiğine dair rivayetler var başka eserlerde. Bununla iptila edildiğine dair. Bir şey mi diyecek mi?
Külliye devletme alakasında mesela şu anda da
cinciler falan aynı hükme mi giriyor hocam şu anki?
Tabii. Cinciler derken büyü yapanlar.
Cinci hoca diyorlar mesela.
Şimdi bazıları cinleri büyüyle kendine boyun eğdiriyor. Fakat onlarda da şu var. Mesela cinlerle temasa geçen insanlar, büyülerle, tılsımlarla geçiyorlar bunu yaparken. Bu temasa geçen insanlardan cinler ya altın yüzük takması, ya musafı helaya atması Buna benzer küfre götürecek şeyler teklif ediyorlar.
İmanı kaldı.
Yani çünkü onlar şeytanın askerleri. Şeytan mücadelesi de insanlarla iman küfür mücadelesi. Küfrettirirse buna bir takım olağanüstü kabilinden haberler veriyorlar, yardımlar ediyorlar ve bu şekilde büyü yapıyorlar.
Hocam bu Taberani'nin Allah'ın hemen bir kitabı var 4-5 cilt. Orada ben
Taberi yani, tarihi.
Evet orada dinledim. Bu iki melek saçından asılı. Öyle mi hatırlıyorum ben?
Bu rivayette saç ayaklarından asılı vaziyette geçiyor. Yani sahih olan bu. İmran bin Haris şöyle dedi. Bir gün biz İbn Abbas'ın yanında oturuyorduk. Adam birisi geldi. İbn Abbas ona nereden gelirsin dedi. O da Irak'tan dedi. Hangi şehirden deyince Kufe'den dedi. İbn Abbas ne haber var deyince Ali'nin onların aleyhinde huruc ettiğini konuşurlarken duymuştum dedi. Bunun üzerine İbn Abbas bağırarak ne diyorsun? Eğer bunu bilseydik karısını nikahlamaz, mirasını taksim etmezdik. Ancak ben size bu konuda bir söz nakledeceğim. Yani Ali radıyallahu anh'ın şey dedikten sonra tekrar dünyaya geleceğinden bahsediyorlarmış. İbn Abbas da diyor ki şayet böyle bir şey olduğunu biz bilsek diyor, işte karısını başkasını nikahlamazdı, mirasını taksim etmezdik. Yani gelecek olsaydı bunlar yapılmazdı diyor. Ben size başka bir şey nakledeceğim diyor bu konuda. Şöyle ki, şeytanlar gökyüzünde ses dinliyorlardı ve her biri gökyüzündeki şeyleri duyacak kadar göğe yükseliyorlardı. Bunlardan birisi tecrübe edilince o doğrulanıyor ama yanında da 70 tane yalan naklediliyordu. Bu yalanlar halkın içine sızıyordu. Bunun üzerine Allah Süleyman Aleyhisselam'ı durumdan haberdar kılıp onları koltuğunun altına gizledi. Süleyman Aleyhisselam vefat edince yol şeytanı kalktı ve dedi ki, size eşi ve benzeri bulunmayan yasak bir hazineyi göstereyim mi? İşte o koltuğun altındadır. Onu çıkardılar ve dediler ki, milletleri kendisine bağlayan sihir işte budur. Ki onun kalıntılarını Irak halkı konuşur durur. İşte bu konuda Allah Azze ve Celle, şeytanların Süleyman'ın mülkü hakkında uydurduklarına uydular ayetini indirdi demiştir. Bunu Hasan bir isnatla Vahidi, Esbab-ı Nüzul'de ve Hakim Müstedrek'te rivayet ediyorlar. Cabir radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğrusu şeytan tahtını suyun üzerine kondurur. Sonra elçilerini insanlar arasına gönderir. Onlardan şeytanın yanında mertebesi en yakın olanı, fitnesi en büyük olanıdır. İşlerinden biri gelip der ki, ben falanca ile beraberdim ve şu sözleri söylemeden onu bırakmadım. Bunun üzerine iblis, hayır Allah'a and olsun ki sen bir şey yapmış değilsin der. Bir diğeri gelir ve der ki, ben falanca ile eşinin arasını ayırmadan bırakmadım. İblis onun yanına yaklaştırır ve ona tutunarak ne güzelsin sen der. Yani ne güzel bir iş yaptın. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Yani şeytan tahtını su üzerine kurar. Bu da Allah Azze ve Celle'ye bir nazire olsun diye Allahu Alem. Çünkü Allah'ın arşı su üzerindedir diye nakiller var. Neyse bu tahtını kurar ve her gün ordularını gönderir. Yani cinlerden ve şeytanın, iblisin çocuklarından ordusu vardır onun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ve onun Müslümanların arasını bozma, özellikle eşlerin arasını bozmak için her gün çalışan, didinen askerleri vardır. Şeytanların başı iblis hakkında da en faydalı, onun gözünde en faydalı iş yapan karıyla kocasını ayıran kimsedir. Yani o şeytandır. Bu sebeple evlerimizde, yani her zaman olduğu gibi özellikle evlerde şeytandan Allah'a sığınmayı, şeytanı evlerden kovan, uzaklaştıran duaları, zikirleri, ayetleri okumak gerekir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam her gece Bakara suresinden ayetleri okumanın şeytanları uzaklaştırdığını, hiç olmazsa Ayet-el Kürsi'nin başından ayetlerin, sonundan ayetlerin, Aminen Resulü'nün, bunların sesli bir şekilde okunması halinde şeytanların sabaha kadar o eve giremeyeceğini bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yine evde suret, müzik, bunun gibi haram unsurları bulundurmamak önemli. Çünkü bunların bulunduğu yerde rahmet melekleri durmazlar, bulunmazlar. Rahmet melekleri de terk edince şeytanların barınağı haline gelir bu evler. Ebu Aliye dedi ki, iki meleğe sihir indirilmedi. Harut ve Marut iman ve küfrü öğretiyorlardı. Sihir küfürden idi ve bundan şiddetle sakındırıyorlardı. Demiştir. İmran bin Husayn radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim gaybtan haber veren birine gider de söylediğini tasdik ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiştir. Kim bir kahine, falcıya giderse, diğer rivayette 40 gün namazı kabul olmaz diye geçer. Sadece gitmek. Mesela gazetede astroloji fallarını okumak. Neymiş diye baktı adam. Bu 40 gün namazın kabulünü engelleyen şey. İşte bu şeyh efendi veya bu cinci hoca bir şeyler diyor. Ne diyormuş bir bakalım. Sadece bunu yaptın. Bu 40 gün namazı kabulünden engelleyen bir unsur. Kim de onun dediklerini tasdik ederse işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirileni inkar etmiştir. Yani çünkü mücerred o gidiş fiilde onlara benzemektir. Bu büyük bir günah. Ama tasdik etmek bir itikattır. Kalbi bir ameldir ve bu küfrü gerektirir. Allah korusun. 103. ayet. Gerçekten onlar iman edip sakınmış olsalardı elbette Allah katındaki sevabı daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Katade diyor ki, şayet indirilene iman etseydiler ve Allah'ın haram kıldıklarından sakınmış olsalardı elbette Allah katındaki sevabı daha hayırlı olurdu. Ayette geçen mesube kelimesinin manası da sevap yani karşılık demektir diyor. 104. ayet. Ey iman edenler, ra'ina demeyin, unzurna deyin ve dinleyin. Kafirler için çok acıklı bir azap vardır. İbn Abbas radıyallahu'dan ra'ina sözünün anlamı bize kulak ver demektir. Katade dedi ki, Yahudiler alay etmek için böyle diyorlardı. Allah müminlerin, Yahudilerin söylediği bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylemelerini çirkin gördü. Yani bir sözle bile onlara benzemekten yasakladı Allah Azze ve Celle. Mücahit diyor ki, onlar hakkımızda acele etme ki anlayalım, sonra inşallah sana tabi oluruz derlerdi. Yani bu ra'ina sözüyle bunu kastediyorlardı diyor Mücahit bin Cebir radıyallahu anh de. Yani hele bir acele etme, daha yani bir anlayalım, anladıktan sonra tabi oluruz. Halbuki iman bu değil. İman Allah ve Resulünden gelene anlasan da anlamasan da tabi olmaktır. Öbür türlü iman olmaz ki bu. Yani anlayayım da ondan sonra tabi olayım. Bu iman değil. İbn Ömer radıyallahu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kendisini bir topluğa benzetirse onlardandır. Yani sözde de olsa, fiilde, sözde, yani kullanılan kelimelerde bile bu yasaklamayı görüyoruz bu ayette. Yahudilerin demediği gibi demeyin diyor Allah Azze ve Celle. 105. ayet. Kitap ehlinden ve müşriklerden küfre girenler Rabbinizden üzerinize bir hayır, hiçbir hayır indirilmesini arzu etmezler. Oysa Allah rahmetini dilediği kimseye has kılar. Şüphesiz Allah çok büyük lütuf sahibidir. Burada Mücahit diyor ki Allah'ın rahmetini dilediği kimseye has kılmasıyla kastedilen nübüvvettir demiştir. Yani Allah dilediğini peygamber kılar, rasul kılar, nebi kılar demektir. Evet. Burada Allah Azze ve Celle önemli bir haber daha veriyor bize. Kitap ehlinden, yani Yahudi ve Hristiyanlardan ve müşriklerden, yani kitapsız kafirlerden. Bunlar Rabbinizden size bir hayır indirilmesini arzu etmezler. Sizin hayrınızı istemezler. Başka bir ayette onlar sizin kendilerinin dinine girmedikçe sizden razı olmazlar diye bildiriyor Allah Azze ve Celle. Bu sebeple kafirlere dost edinmek yasaklanmıştır. Görünüşte dost gibi görünseler de onların gayeleri başkadır. Görünüşe aldanma. Bakın dünya kuruluşlarına UNICEF, UNESCO hep böyle yardım kuruluşlarıymış gibi bir imajları vardır. Fakat hepsinin vazifesi ya misyonerliktir ya Müslümanların arasındaki haberlerden casusluktur. Bunları kullanarak insanları dinlerinden döndürme peşindedirler. Onların derdi bu. Hatta büyükleri şöyle demiştir. Biz Hristiyan olsun da istemiyoruz. Yeter ki dinlerinden, Kur'an'dan, sünnetten uzaklaşsınlar. Bize yeter diye. Onların asıl gayesi budur. Evet, Allah izin verirse 106. ayet ile bir sonraki derste devam edeceğiz. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir yer var mı?
Sihirbazların etkilenmeden kendisine vurması var ya.
Evet.
Şeyin durumu farklı mı? Yani Firavun'un yanındaki sihirbazlar haklı görünce iman ediyorlar ya.
Şimdi sihirbazlar şöyle, kendilerine bir hüccet ulaşanlar var. Bunların durumunda olduğu gibi bir de yani kendisine hak geldikten sonra, İslam geldikten sonra sihir yapanlar. Bunlar onların yaptığına mecazen sihir deniyor diğer taraftan. Çünkü onlarınki hokkabazlık. Tabii Firavun yanındakilerin yaptığı hokkabazlık. Göz boyama yani. İllüzyonist diyorlar ya şimdi. İllüzyonistlerin yaptığı şey yani. Asıl sihirle kastedilen bu değil. Cinlerle bağlantı kurarak, şeytanlarla bağlantı kurarak iş yapmak asıl kitapta kastedilen, yani küfür olan şey. Yoksa mesela insanların dikkat etmedikleri şeyleri kullanarak gösteriler yapıyor bu adamlar. Asıl sihir bu değil. Ama sihirin türlerinden bir türü, ayrı mesele. Küfür olan sihir değil bu.
Mesela programlara çıkıyorlar, hokkabaz hani gösterebilir ama kendileri de kabul ediyor, sihirbaz mı diyorlar. Hani
İşte insanlar arasında sihirbazlık diye buna diyorlar da o. Yani büyüyle kastedilen, küfür olan sihirle kastedilen cinlerle, şeytanlarla bağlantı kurarak bunu yapmaktır. Mesela bazıları var. Hristiyan rahiplerinden de var bunlar. Hatta fotoğraf da çekilmiş, ben gördüm. Adam havada uçuyor. Senelerce önce çekilmiş bir fotoğraf. Veya şeydekiler, Hintliler. Hintlilerinki göz boyama bazılarınınki. Şimdi buna dikkat edin. Hristiyan rahip diyorum ya, bu fotoğrafa çekilmiş adam havada uçuyor yani. Yani bu montaj olaylarından falan çok önce çekilmiş bir resim bu. Bu adam işte cinlerle olan büyüyü yapıyor. Hintlilerin çoğu göz boyama işi yapıyorlar. Yani Musa Aleyhisselam'ın zamandaki sihirbazlar gibi. Bunlar ne yapıyorlar? Mesela şöyle bir kısa anlatılıyor şahit olanlar. Biz diyor gördük diyor. Adam diyor işte yılan veya ip diyor, bilmiyorum. İp böyle havada, dümdüz bir ip. Adam da buraya tırmandı gözümüzün önünde diyor. Bir sürü insan bu olaya şahit diyor. Gördük diyor. Ama diyor fotoğraf da çekildi diyor. Fotoğrafa baktığımızda diyor orta ip falan yok diyor. Adam da diyor çalılıkların arkasındaydı diyor. Bu göz boyama.
Onun neden?
Olabilir, o da olabilir. Yani eğer cinlerle irtibatı varsa bu böyledir.
Peki bu dediğimiz programdakilerin hükmü ne hocam? Hani öyle bir şey diyebilir miyiz biz?
Mesela adamlar sihirin her çeşidinden uzak durmak lazım. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam sözün bazısı sihirdir buyuruyor. Normalde söz ile etkileme, yani edebiyat yapma, insanların gönlünü çelmek için işte güzel konuşma sanatlarını öğrenme sihirden bir şubedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklıyor. Niye? Gerçeğin dışında bir beyanla insanları kandırma vardır bunda.
Bir daha bu Harut ile Marut adlı iki meleğin, yani o azap edildiği dönem hangisi?
Azap değil de cezalandırıldı diyelim.
Cezalandırıldı.
Süleyman Aleyhisselam'ın öncesi bir zamandan.
Evet. Allah'a yani o kadın Ayşe radıyallahu anh'a gelip söylemesi var ya.
Evet.
Ben bu iki meleğe mi gidip söylüyor?
Evet. Yani o kadın Harut ve Marut'u gördüm diyor yani. Ya artık ne derece doğru orasını biz bilemeyiz. Ama kadın böyle diyor. Kadın böyle diyor yani. Ve halen de Babil hakkında halen de bir takım enteresan şeyler var.
Onlar söylentiler var. Kadar yaşayacak mı Allah-u Alem, öyle bir şey duydun mu hocam?
Allah bilir. Bilmiyorum yani. O konuda çok İsrailiyat haberler var. Bilmiyorum.
Süleyman Aleyhisselam'ın döneminde bu ismi Azam diye bir şey geçti. Yani evet. Dua şeklinde bu. Yani şu anda ismi Azam.
Allah'ın en büyük ismi. en yüce ismi. Bunu Allah Azze ve Celle isimler arasında saklamıştır. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam bazen işaret ediyor. Okudum bu ayetlerde İsmi Azam vardı diye. Şu duanın içerisinde İsmi Azam geçmektedir diye böyle işaretler var.
Ama şu andaki bildiğimiz o İsmi Azam duası sıkıntılı değil mi?
Yok yani biz onu bilmiyoruz. Yani şey hakkında da, Belam bin Bavru hakkında da bu var. İsmi Azam duasını biliyordu. Hatta kafirlerin lehine bir dua edince işte soluyan köpeklere döndü diye. Ayette geliyor onun hakkında. Yani İsmi Azam duasına böyle bir tesir veriyor Allah Azze ve Celle dünyada. Bu Asaf bin Berhiya'nın kıssası da bu. İsmi Azam bildiği için.
Yani şu andaki İsmi Azam duasını ismi...
Biz bilmiyoruz. Yani İsmi Azam duası falan diye bir şeyler var piyasada ama çoğunun aslı astarı yok.
Ya ben onu okudum Allah'a ulem yani sıkıntılı bir dua falan diyorlardı.
Doğrudur. Bilmiyorum yani. Esma-ül Hüsna'yı isimler arasında Allah Azze ve Celle gizlemiştir. Biz Esma-ül Hüsna'nın hangileri olduğunu bilmiyoruz. 99 tane isimler arasında 99 tanesinin Esma-ül Hüsna en güzel isimleri olduğunu bildiriyor. Bunlar arasında da birisini İsmi Azamı olarak saklamıştır Allah Azze ve Celle. Tıpkı Cuma gününde yani icabet saatini gizlemesi gibi. Belki de değişen bir şeydir. Bu da mümkün. Değişen bir şey de olabilir. Mesela nasıl ki Kadir Gecesi değişiyor her sene. Cuma saati hakkında da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak gelenlere baktığın zaman farklı vakitler görüyorsun. Demek ki değişebiliyor bu. İsmi Azam hakkındaki durum nedir? Allah bilir. Burada kıyas yapmayalım da şimdi. Çünkü İsmi Azam şu ayettedir, şu ayettedir veya şu duanın içerisindedir. O söylediğin şeyler içerisinde İsmi Azam vardı gibi farklı sözler de var Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan.
Hocam bir şey soracağım. Bu cinci hocalar diye geçiyor mesela. Yani kimi diyor ki mesela bu musallat olan insanlardan kurtarmak için ben diyor bu işi yapıyorum. Yani cinci hoca diye mesela ben iyi yani o insanı iyi gösteriyorlar. Mesela.
Şimdi şöyle cinci hoca ifadesini o yüzden ben kayıtlı kullandım. Büyüyle ilgilenen cinlerle mesela irtibat kuran derken büyü için irtibat kuran. Şimdi bazı insanlar vardır rukye yapar. Yani Kur'an'dan ve sünnetten sahih delillerle rukye yapar. Fakat bunlar arasında da sıkıntılı işler var. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde göğsüne veya diğer bir rivayette sırtına bir sefer vurup çık ay Allah'ın düşmanı demesinden başka bir şey yok. Ama bunlar da çok daha geniş muhabbete giriyorlar, konuşuyorlar, işte İslam'a davet ediyorlar falan filan bir sürü muhabbetler yapıyorlar. Bunlar sünnette olan şeyler değil.
Onlarla konuşup sen nereye yerleştin, vücudun neresindesin gibi şeyler.
Yani bir sürü abuk sabuk ayrıntılara girmiş insanlar. Bu moda olmuş adeta yani. Yani selefiler arasında da maalesef bir moda haline girmiş durumda. Yani bunu meşru sanıyorlar. İbn-i Teymiye'den bazı nakiller falan yapıyorlar. Fakat İbn-i Teymiye bir içtihat hatası yapmıştır. Sebebi de İbn-i Macir'de gelen zayıf bir rivayete dayanmaz. Uzun bir kıssa var yani bir kadınla ilgili. Ağzından bir şey çıkıyor falan. Uzunca hangi sureleri okuyacağı falan, hangi ayetleri okuyacağı falan diye böyle genişçe bir şey var ya, uzunca okuyorlar, rukiye yapıyorlar, saatler sürüyor icabında. Bu kadar değil. Allah Resulü sadece çık ey Allah'ın düşmanı diyor, göğsüne vuruyor veya sırtına vuruyor. Bu.
Herhangi bir insana bir etkisi oluyor mu yani bu cinler?
Olur.
Bunu...
Şimdi insanın yanından ayrılmayan cinler vardır. Yani her insana görevli, işte damarlarınızda gezen şeytan var diyor ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bir bu var, bir de bazı sebeplerle insanın tam vakıf olamadığı sebeplerden, mesela cinler bir şeyden rahatsız oluyor veya aşık oluyorlar. O insana musallat oluyorlar veya şımarık oluyor, musallat oluyor. Çocuk bir cin olabiliyor bazen. Bazen de İlluminati ile alakası olana kadar daha başka perde arkasında şeyler var. Yani cin konuşmuş, söylemiş, anlatmış. İşte biz özellikle krallara, yöneticilere musallat oluyoruz. Hepsi İlluminati'ye hizmet ederler diye. Böyle acayip acayip itiraflarda bulunan cinler var. Ama onlara ne kadar güvenilir? Nedir, ne değildir? Yani böyle bir konuşma doğru mu? Bunlar hep şaibeli şeyler.
Temiz olmak gerekiyor herhalde. Bildiğim kadarıyla temiz gezmek.
Yani insanın abdest ve namazı, beş vakit namazından dikkat eden, müzikten, haram unsurlardan, suretlerden uzak durması, o zaten Allah'ın korumasında olmasına bir vesile. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda pek çok dualar, zikirler var. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan cinler hakkında, şeytanlar hakkında gelen rivayetleri toplayın, bir cilt ya da iki cilt kitap eder bu. Çok geniş malumatlar var. Sahabeden hakeza, sadece Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan değil de seleften gelenleri diyelim. Fakat bunların hiçbirisinde selefin döneminde bugünkü selefi geçinenlerin cin çıkarmak için işte ruhya dedikleri şeylerin hiçbirisi yok. İnsanlar bir tecrübe yapmış, o tecrübeyi başka birisi din edinmiş, bir başkası da ondan öğrenmiş. Ne yapıyorlar? Böyle değişik şeyler yapıyorlar. Ferdi olarak yapabiliyorsa ferdi olarak, bunu yapamıyorsa başka birisinin ona ruhya yapması. Ruhya yapmak meşru. Ama ruhya yapmak, suyunu çıkarmak değil. Yani acayip acayip işler yapıyorlar.
Isının üstünde günlük zikirler vardı hocam. Mesela ondan olsa elimize iyi olur. Isının üstünde. Bir erken çıkar gibi dua edeceğim hocam.
Allah yardımcımız olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve esteğfiruke ve töbü ileyk.